Ayrım 44, sayfa 298, bölüm 70. Burada sizden ayrılıyorum. Geldiğiniz yolu takip etmeniz yeterli. Salonun sonunda galeriden sağa dönünüz. En dipte de çıkışı bulacaksınız. Rutherford'un tatlı ses tonu, Van Dieterling'in buyurgan sesinin tam zıttıydı. Üst katta birlikte çıkmıştık. Kapı aralığından 5. Sirkus salonunu gördüm. Sorun değil, dedim cılız bir sesle. Rutherford'u selamladım ve yürümeye başladım. Kolumdan tuttu. Telefon numaralarımız, dedi. Katlanmış bir kağıdı cebime sokarken. Öncekileri kaybetmiş olabilirsiniz. Hala gülümsüyordu. Bileği oldukça güçlüydü. Elim ipek bir kıskacın içinde gibiydi. Gruplar halinde Sistina salonuna doğru yürüyen kalabalığın arasına karıştım. Pardüsüm kolumdaydı. Dosyamı not almaya gelmiş bir turist gibi tutuyordum. Bilgisayarın başında metinlerle boğuşarak geçirdiğim onca saatin ardından sersemlemiştim. Çevremi kuşatan kalabalığı da gürültüyle de algılayamıyordum. Sadece torbaları görüyordum. Resimlerdeki her ayrıntıdan boğazı yakan kaynar bir çay veya buz gibi soğuk bir su içmiş gibi fiziksel olarak etkileniyordum. Seslerin uğultusu, bedenlerin ısısı bu huzursuzluk içinde eriyip gidiyordu sanki. Buradan acilen çıkmam lazımdı. Ziyaretçilerin arasına karıştım. Salonun galerisine doğru ulaştım ama henüz rahatlayamamıştım. Burası da tablolarla, heykellerle, eski astronomi aletleriyle doluydu. Sağa saptım ve Vatikan bahçelerine bakan pencereler boyunca uzanan insan kalabalığını yararak ilerlemeye başladım. Gözlerim kararıyordu ve tenim tavuk derisi gibi pütür pütür olmuştu. Birden tüm bu huzursuzluğumun içinde başka bir huzursuzluk hissettim. Takip ediliyordum. Peşimde ne Van der Tilling bir adamını ne de Pazos'un soyut bakışları. Başka bir şeydi. Bir an görür gibi oldum. Katillerdi. Çevreme bakındım ama ağır ağır yürüyerek tablolara ve haritalara, gök kürelerine bakan turistlerden başka kimse yoktu. Yine de izlendiğimden emindim ve bu kalabalık birini fark ettirmeden bıçaklamak için bulunmaz bir fırsattı. Karnıma saplanmış bir bıçakla kalabalık beni çıkışa kadar sürükleyebilirdi. Homurtular ve dirsek darbeleri arasında prego, pardon, sorry diyerek kendime yol açmaya çalışıyordum. Kalabalığı denetleyen muhafızların yanından geçer geçmez camlı bir kapının hemen karşısında bir köşeye gizlendim ve nefesimi tuttum. Tam karşımda kırmızı ve mavi renklerden oluşan bir Meryem ve çocuk İsa vitrayı vardı ve bana bakıyordu. Bu bakışlar bana korkusuzca yoluma devam etmemi söylüyordu sanki. Huzur bulmuş, güç kazanmıştım. Kendimi Tanrı'ya teslim ederek yeniden kalabalığın arasına karıştım. Nihayet galerinin sonuna ulaştım. Ancak turist kalabalığı burada çok daha yoğundu. Binlerce dereden beslenen bir nehir gibiydi. Müzeden çıkmak için aşmam gereken son bir yer daha vardı. Giuseppe Mano sarmal rampası. Yumuşak eğimi ve geniş kavisleriyle sonsuza doğru uzanan bir yapı yandırıyordu. Prego, pardon, sorry, kalabalığın arasından usulca sızdım. İnsan DNA'sını sarmalını düşünerek ilerlemeye çalışırken rampada tam önümde iri yarı bir adam belirdi. Geçişimi engelliyordu. Omuzları öylesine genişti ki yolu kapatıyordu. Koluna dokundum ve yüksek sesle Prego diye bağırdım. Adam kımıldamadı bile. Aksine parmaklarıyla bronz trabzanı sımsıkı tutundu. Geç de olsa anlamıştım. Kendimi görünürde kimse yoktu. Turistlerin dışında onlar da yerinden kıpırdatmadığım için beni iteklemekle meşguldülerdi. Yeniden önüme döndüm. Yaralı kol ve sahibi ortadan kaybolmuştu. Her şey bir şimşek hızıyla olup bitmişti. Bir an hayal mi gördüm diye düşündüm. O sırada biri beni yakaladı. Başında yüzüne kadar indirdiği bir beyzbol kasketi bulunan bir adam ayaklarımı yerden kesti ve beni kenara doğru sürükledi. Pardüsümü ve dosyamı yere attım. Trabzana tutunarak karşı koymaya çalıştım. Kargaşa bir kaosa dönüşmüştü. Turistler istiyip kakışıyor, bir an evvel buradan çıkmak istiyorlardı. Karnımla korkuluğa abanmıştım. Yüzüm boşluğa bakıyordu. İyice korkuluğa yaslanmıştım. Aşağı düşmemek için bütün ağırlığımı ayaklarıma vermiştim. Adamın elleri beni trabzandan koparmaya çalışıyordu. Ziyaretçi kalabalığı kavgamızdan oyalanmadan bir an önce geçip gitmek istiyordu. Birinin beni öldürmeye çalıştığını fark eden olmamıştı anlaşılan. Bir yumruk savurdum. Darbem kalabalıkta kayboldu ama adam kollarını gevşetmişti. Kendimi trabzanın karşısına duvarın tarafına doğru attım. Bir uğultu yükseldi. Ayaklarım birbirine dolanınca birkaç metre yuvarlandım. Bu kez kalabalık korkuluğa yığılmıştı. Neler oluyordu? Kafamı kaldırdığımda durumu anladım. İtiş kakış arasında katil geri doğru devrilmişti. Adamla boğuşurken ayaklarını yerden kesmiş ve düşürmüştüm anlaşılan. Ayağa kalktım. Yerdeki eşyalarımı topladım. Şaşkın şaşkın hızlı aşağı doğru inmeye başladım. Aramızdaki kavgayı fark eden olmamıştı. Kimse katil diye bağırarak beni kolumdan yakalamamıştı. Diğerleriyle birlikte giriş katına kadar sürüklendim. Binanın tam ortasında yatan cesedin çevresinde muhafızlar kalabalığı yarmak için bağırıyorlardı. Ben de kalabalığın arasına karıştım. Ceset yerde bir tuhaf durumda yatıyordu. Sol bacağı ayağı kalçasına değecek kadar kıvrılmıştı. Sağ kolu sırtının altında kalmış, kırıldığı da kesindi. Kemik gömleğinin omzunu delmişti. Kasketi 1 metre öteye fırlamış ve parlak kafası açık renkli mermerin üzerine dağılmıştı. Yüzünün çevresinde kandan bir hale vardı. Bir cesedin görünüşü her zaman şaşırtıcıdır ama benim şaşkınlığa düşmek için başka bir nedenim daha vardı. Bu adamı tanıyordum. Manon Simonis cinayetinin 2 numaralı şüphelisi Patrick Cazaviel'di. Belinden omuzlarına kadar inen dövmelerle kaplı şu eski mahkum, meleklerin ve iblislerin tutsağı. Sol köprücük kemiğinin altındaki bir ayrıntı dikkatimi çekti. Diğer izleri ve mavimsi arabesk figürleri örten bir dövme. Üzerinde bir kamp numarası mı vardı yoksa bir yara izi mi olduğunu anlayamadığım bir desen. Ancak bunu ilk karşılaşmamızda görmemiştim. Eskiden mahkumlara takılan ve ucu bir zincire bağlanan bir halka veya bir demir boyunluk. Bu sembolü daha önce de görmüştüm. Ama nerede? Bölüm 71. Fiumicino, Uluslararası Havaalanı. Taksiye atladım. Bir an önce Roma'dan kaçmaktan başka bir şey düşünmüyordum. İlk uçağa atlayıp bu korkunç ölümden mümkün olduğunca uzaklaşmak. Bir kaza diye mırıldandım. Kelimeler ağzımın içinde titriyordu. Bir kaza. Via del Lungara. Çantamın pansiyonda olduğunu hatırladım. Panton diye bağırdım. Via del Taminaro. Araba ani bir dönüş yaptı ve Madini Köprüsü'nden Tiber Nehri'ni geçti. Bir kez daha kafamı toplamak ve sakin olmak, kontrolümü kazanmak zorundaydım. Bunu yapmaya çalışmam imkansızdı. Parmaklarımla arabanın camına vuruyordum. Gömlemin yakası ter içinde kalmıştı. İlk kez bir işi yarım bırakmayı gerçekten istedim. Paris'e dönmek ve yuvamda Kuede Orfe'de iyi bir polisi oynamak belki de en iyisi idi. Taksi durdu. Odama çıktım, eşyalarımı topladım, hesabı ödedim ve yeniden taksiye bindim. Roma havaalanına giderken yolda içinde bulunduğum saçma gerçeğin farkına vardım. Gidecek bir yerim yoktu ki. Gerda dosyası kapanmıştı. Falco'nun ortaya çıkardığı Estonyalı Raimi'ninki de öyle. Silvi Simonis olayına gelince tüm şehri silkelememe rağmen hiçbir şey bulamamıştım. Sarayca Falco'dan, Svensen'den haber yoktu. Yaptığım bunca araştırmadan sonra elimde bir tek somut birkaç şey vardı. Bok böceği, liken, unitel 6 ve iç içe geçmiş bir sürü bilgi. Mutlak ölü nokta. Sonunda kafamı toplamayı başarmıştım. Olay örgüsü 3 katmandan oluşuyordu. İlki Silvi Simonis cinayetiydi. Sağ tosta bir katil. Saatçi kadına işkence etmiş ve Manon'un intikamını almış biri. Adin gövdesinde ışıksızları koruyorum. Günah çıkarma hücresini seni bekliyordum diye yazan kimdi? Agostini ve Raimo gibi o da öldükten sonra dirilmiş miydi? İkinci katman Mandel Terreng'in kuramıydı. Tek bir katil yoktu. Söz konusu olan bir katiller serisiydi. Işıksızların bundan sonra atacağı adımı tahmin etmek, ritüellerinin ne anlama geldiğini çözmek, arkasında neyin saklı olduğunu öğrenmek gerekiyordu. Değişim var demişti. Değişim ve kehanet. Manzara sürekli değişiyordu. Ne yapmalıydım? Benzer bazı vakaları araştırmaya devam mı etmeliydim? Neden? İtiraf etmiş katiller listesini genişletmek için mi? Kardinal'in arşivini zenginleştirmek için mi? Onun da söylediği gibi seri cinayetlerin ardındaki katiller üstü kişiyi ortaya çıkarmak için mi? Eğer tüm bunlar ardında bizzat şeytan varsa bu işin sonunu pek iyi görmüyordum. Ama özellikle de bu gidişat dönüp dolaşıp iblisin varlığını kabullenmeye dayanıyordu ve bu da asla söz konusu olamazdı. Bir polis için somut olan tek sorun, çözülmesi gereken tek bir bulmaca vardı. Silvi Simonis'i kim öldürmüştü? Başladığım noktaya geri dönmüştüm. Geriye 3 katman kalıyordu. Peşimdeki katiller. 3. katman kalıyordu. Peşimdeki katiller. Onlar beni Simonis'in katiline götürebilirdi. İçlerinden biri de Cazaviel'di. Peki diğeri kimdi? Neden beni öldürmek istemişlerdi? Hayır, bu herifler bir sırrı gizliyordu. Işıksızların varlığını mı? Uğradıkları değişimi mi? Yoksa Simonis dosyasının ardındaki bir başka sırrı mı? Bu katman da son derece cılızdı. Ama en azından ikinci katil beni tepelemeye çalışmadan onu yakalayıp sorgulayabilirdim. Durum hiç de iç açıcı değildi. Saat 16.00. Fustimiano havaalanı göründü. Roma'nın banliyösünde akşam oluyordu. Menekşe rengi bulutlar, sapsarı bir gökyüzü. Luca'yı yardıma çağırdım. Soruşturmanın bu evresinde kararı ne olurdu? Nasıl bu kadar benden uzaklaşmıştı? Onunla benim aramda derin bir fark. Luke şeytanın varlığına inanıyordu. Ben inanmıyordum. Önümdeki en büyük engel benim Der Kastesçi inancımdı. Bu dosyada ilerleyebilecek en son adımdı. Luke o ışık sırlarının yolunu izlemiş olmalıydı. Bazı bulgulara yoğunlaşmış ve o uğursuzlara yaklaşmıştı. Bir düşünce, sadece bir kereliğine iblisin varlığına inanmak, yürekten inanmak. Aslında Gedde olayında doğaüstü tek şey Agostina'nın bedeninin iyileşmesiydi. Açıklanamayan tek olgu. Küçük kız komadayken bir halüsinasyon görmüş olabilirdi. Cehennemi bir NDE. Bu deneyim onda travmaya yol açmış ve bir katile dönüşmüş olabilirdi. Metafizik açıdan bunun hiçbir anlamı yoktu. Buna karşılık iyileşme mucizesi, ha işte o başka bir hikayeydi. Bir kangrenden birkaç günde iyileşmesi, işte bu somuttu. Taksi durdu, Flasimano'ya varmıştık. Şoförün parasını ödedim. Havaalanı, danışma bankosu. 1984'ün bir Ağustos gecesinde Agustina'nın bedeninde neler olduğunu anlayabileceğim tek bir yer vardı. Hostes gülümsedi. Ne tarafa? Lodes. Roma'dan kısa mesafelere uçuşlar devam ediyordu ama sezon kapandığından bu gece herhangi bir uluslararası uçuş yoktu. İlk uçak ertesi sabah saat 16.15'teydi. Business'tan bilet aldım. Sonra otel aramaya koyuldum. Havaalanı içinde uçak hangarlarına birkaç adım mesafede bir motel buldum. Karanlık koridorlar, odalar, tüm mobilyası bir yatak ve bir saatten oluşan bir oda. Bir köşede de bir duş kabini. Kapıyı kilitledim ve soyunmadan yatağa kıvrıldım. Giysilerim, elbiselerim ter kokuyordu. Kırış kırış olmuş ve yırtılmıştı. Gözlerimi kapadım. Binanın üstünden geçen uçakların gürültüsü duvarlardan süzülüp odaya giriyor ve kafamda yankılanıyordu. Giuseppe Momo merdivenlerinde bir bıçak kalabalığı yardı. Tam karşımdaki kalın kola saplandı. Fışkıran kanla irkildim. Gözlerimi kırpıştırdım. Bu kol kime aitti? Catania'da ve Vatikan'da ikinci kez yoluna çıkmış, Cadaviel'in suç ortağı bu iri yarı herif kimdi? Şimdi de gideceğim yeri tahmin mi ediyordu? Yeni bir saldırıya daha maruz kalabilir miydim acaba? İçgüdüsel bir biçimde glokuma sımsıkı tuttum. Vücudum gevşiyordu. Yarı uykuluydum. Luke'un sesini duydum. Boğazı buldum. Ben de diye cevap verdim ona zihnimden. Ben de onu buldum. En azından var olduğunu biliyordum. Ama ona nasıl yaklaşacaktım? Yavaş yavaş bilincimi yitiriyordum. Şimdi karanlık bir koridordaydım. Yerin altında yılan kahve bir labirentti. Cılız kırmızı bir fener vardı. Elimi uzattım. Bir ses uzaklaştı. Bu Agustina'nın sesiydi. Yasa bizim yaptığımızdır.